Muhterem arkadaşlar, Muharrem ayı, Aşura günleri, Kerbela yıl dönümü, İmam Hüseyin, Yezid, Ebel Faz, Ömer İbni Saad isimlerinden oluşan bir atmosfer, çok karışık bir şey gibi geliyor insana. Bir tarafta Ebul Fez var, bir tarafta Ömer İbni Saad var. Bir tarafta Hüseyin aleyhisselam var, bir tarafta Yezid var. Bir tarafta Kerbela var, bir tarafta Şam var. Dolayısıyla resme bir kere dışarıdan bakıldığı zaman irdelenmeye değer, incelenmeye değer bir olgunun olduğu öncelikle sabit olur. Zira hakla batıl asla yan yana duramazlar. İlahi sünnetlerden birisidir. Hak gelince batıl zahil olur. Bu Kur'an-ı Kerim'in bize haber verdiği ilahi bir sünnet, ilahi bir ihtardır. Ortada kan var. İki tarafta ben Müslümanım diyor. Bir tarafta Yezid var, bir tarafta imam var. Bir karışıklık var. Buranın ayrışması, buranın ayrılması, hakkın batıldan tefrik edilmesi, temizin pisten tefrik edilmesi gerekiyor. Ve ümmet bir duruma düşmüş. Bir karışıklık var. Bu karışıklıkta tarafların kimlikleri, keyfiyetleri, marifetleri, itikatları birbirinden ayrışması gerekiyor. Her iki tarafta marifetullah için oradaydı. Her iki tarafta arif billah için, olduğu için oradaydı. Her iki taraf da Muhammedi olduğu için oradaydı. Her iki taraf da musalli olduğu için oradaydı denilirse bugünün aklı bunu ne yapmaz? Kabul etmez. Bugünün aklı iki tercihle yüz yüze gelir. Bir, ya din, peygamber, risalet, imamet, kitap, dünya, ahiret, cennet, cehennem, böyle bir şey yok. Safsataymış bu. Ya da bu din denilen şeyde bizim menfaatimize olan bir şey yok. Bu dinin bize armağan ettiği şey, az önceki isimlerini zikrettiğim birbirlerine zıt karakterlerin, birbirlerine zıt insanların aynı potada bir araya gelip kan akıttıkları bir şeyi bize hediye etmiş. Tarihi canlı olarak okursak eğer Kadir Hocam'ın öngörüsüyle. Dolayısıyla biz burayı ayrıştırmak için bugün birkaç noktaya işaret etmek istiyorum. Bir taraf vahiy evinin evladı. Ve yola çıkarken bir menzilde diyor ki ben, Allah benim ile pisi temizden ayıracak. Bir pis var, bir de temiz var. Ve birbirine karışmış. İmam Hüseyin aleyhisselam kendisinin muvazzaf olduğunu söylüyor. Diyor ki ben, Allah benim elimle, bizim elimizle temizi pisten ayıracak. İkinci beyanında ise ceddim Resulullah'ın ümmetini ıslah etmek için. Demek ki ümmetin bir fesada düşmüşlüğü, bir fitneye, bir fesada, bir anarşiye, bir kaosa düşmüşlüğü söz konusu. İmam aleyhisselam yine bir muvazzaf diliyle ifade ediyor. Islah etmek için ayaklandı. Peygamberin yolunu, ceddi peygamberin yolunu ıslah edecek. Denilince peygamberin yolunun anlaşılması gerekir. Peygamberin yolunun anlaşılması için ise Allah'ın kitabında peygamberin yolunun izlerini sürmek gerekir. Kur'an-ı Kerim'de 24 tane peygamberin hayatı hikaye edilmiştir. Ve bunların hepsinin bir nefis, bir can, bir nur, aynı kalemle çizilmiş resimler olduğu dikkat çekmektedir. Zira hemen hemen her peygamber kıssasında bir Firavun, bir Nemrut ve bir İbrahim ve bir Musa var. Peygamberler için umumen, hususen bizim peygamberimiz için sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem, o asla heva ve hevesinden konuşmaz. O kendisine ne vahyediliyorsa ancak onu söyler, onu yapar. Onun oturuşu, kalkışı, muvafakatı, muhalefeti, sükutu vahiy iledir. O Allah adına iş görür. Onun kabulü Allah'ın kabulü, onun itirazı Allah'ın itirazı, onun savaşı Allah'ın savaşı, onun barışı Allah'ın barışıdır diye Allah bir düzen kuruyor. Kendisinden uluhiyet makamından aşağıya kullarının kendi uluhiyetinden ve rububiyetinden faydalandırması için aşağıya doğru bir düzen kuruyor. Ve bu düzenin insanlar içerisindeki tecelligahı nübüvvet biçiminde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemle devam ediyor. Peygamberi konumlandırırken Allahu Teala Kitab-ı Kerim'inde muhatapları olan topluluklar için mutlak itaat istemiştir. Biz peygamberleri ancak kendilerine itaat edilmeleri şartıyla gönderdik. Biz onu rahmetimizin bir gereği olarak gönderdik. Allah'ın rahmetini arzu eden, Allah'ın rahmetine muştak, hem dünyada onun rahmeti üzere, hem ahirette onun rahmetine mazhar olabilmek isteyen insan, mutlak manada peygamberine itaat etmek zorundadır. Bu manada birçok ayet vardır. Hem muhataplarımın mesele müdrik oldukları için hem de zamandan tasarruf edebilmek için aktarmıyorum. Bir mantığı ortaya koymak istiyorum. Bu peygamberler karşısındaki toplumun tepkisel farklılıklarını da yine Kur'an-ı Kerim bize aktarmaktadır. Yine ayetleri tek tek okumak suretiyle vakit almaktansa mefhum olarak işaret etmek istiyorum. Bir kısmı semi'na ve ata'na dedi. İşittik ve itaat ettik. Bugün hemen hemen her camimizde yatsı namazını mütakiben okunan Amener Resulü diye başlayan ayetler cümlesi içerisinde birçok Müslüman kardeşimizin aşina olduğu bir ifadedir. Semi'na ve ata'na. İşittik, itaat ettik. Ey Allah'ın Resulü, anam, babam, malım, canım, eşim, hanımım, çocuklarım, malım sana feda olsun. Türünden tepki verenler var. İkinci grupta ise ey Allah'ın Resulü, bu emir senden mi yoksa Allah'tan mı diyen bir grup. Kendisi için söz söyleyecek, kendisi için at koşturacak bir alan umudu taşıyor. Allah Resulü derse ki bu Allah'tan değil, ki nasıl olacaksa o zaten az önce biz ayet-i kerimeyi okuduk. Onun sözü, sükutu Allah'tandır. Bu sözü, soruyu soran kişinin bu manada bir itikadi sorunu var. Allah Resulü ise nasıl sorabilirsin Allah'tan mı senden mi diye. Kendisine alan oluşturacak bir bahane bulmak istiyor. Ve bu bendendir dediği yerde söz söyleyecek. Sanki bu insan Allah'tandır dediği yerde sükut edecekti ki tarih bize Allah'tandır dediği yerde de bu tiplerin sükut etmediğini bize yazmış ve kaydetmiştir. Diğer bir sınıf, ey Muhammed, biz şehadet ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün diyenler vardı ve Allah onları ifşa etti. Dedi ki Allah da şahit eder ki sen Allah'ın elçisisin, ama vallahi onlar yalan söylüyorlar. Ancak gayb aleminin bize ihbar edeceği tipler var. Gayb alemi bize ihbar etmeseydi veya gayb alemiyle bir eliyle tutuşmuş olan Nebi, bir eliyle tutuşmuş olan Veliyullahlar olmasaydı biz bu tür insanları ne yapamayacaktık? Asla tanıyamayacaktık. Ama fil vaki Kur'an-ı Kerim bize haber veriyor ki Allah Resulü'nün meclisinde olan insanlar içerisinde onun Allah'ın elçisi olduğuna inanmadığı halde vallahi ben şehadet ediyorum ki sen Allah'ın elçisin diyenler varmış. Öbür yandan gelin sizi Allah Resulü'ne götürelim, Allah Resulü sizin için istiğfar etsin denildiğinde kibirle yüz çevirirler. Allah'tan çok Allahçıdırlar. Ben bağışlanmak istiyorsam ey Allah'ım beni bağışla derim. Peygamber'e niye gidecekmişim? Peygamber karşısında kibre düşen, Ki bu tipler Peygamber Efendimizin de içinde bulunduğu meclise girdiğinde selam vermez de, sen neden selam vermedin denildiğinde, selama muhatap kimse görmedim demiştir. Allah'tan çok Allahçı, peygamberden çok Allahçı, peygamberin üstünde Allah'a uzanan, peygamberin üstünde Allah'la ilişkiye geçtiğini vehmeden psikolojik sorunlu insanlar var. Bunların sayısını çoğaltabiliriz ki daha aşağıya doğru geliyorum. Allah'ın müfsitler diye adlandırdığı fakat kendilerinin muslih olduklarını söyleyen tipler var. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz yeryüzünü ıslah edenleriz derler. Fakat on asıl müfsitler, bozguncular onlardır. Onlar akledemiyorlar, onlar şuur edemiyorlar. İlahi hitabının bize ihbar ettiği İslam ümmetini fesada vermek isteyen ve bu potansiyele sahip, bu potansiyel kudrete, güce, imkana, diyaloğa, insan topluluğuna sahip kitleler var. Eğer bunlar bireysel olarak kendi nefislerini fesada veren tipler olsaydı, Allah-u Teala bunlardan toplumu tehdit eden bir güruh, bir topluluk olarak bize aktarmazdı ki. Nihayet aynı ayetin devamında bu sefer inananlarla beraber oldukları zaman biz de inananlardanız deyip, şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zaman biz inananlarla alay edicileriz derler diyen tipler var. Yine bir başka ayetin betimlediği, kulağı sürekli dışarıdan gelecek habere açık, imanı zayıf kimseler vardır. Müslümanların güçlü olduğu yerde, Müslümanlardan yana, Müslümanlar için bir riskin söz konusu olduğu yerde Müslümanlardan ayrılabilecek tipler var. Bunları neden söyledim arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim çerçevesinde söylüyorum. Kur'an-ı Kerim bizim ortak kitabımızdır. Allah'tan geldiğine inandığımız, kendisi hakkında hiçbir şüphemizin olmadığı, bütün renkleriyle bütün Müslümanların kabul ettiği bir kitaptır. Bu kitap bize Peygamber Efendimizin muhatabı olan, daha sonra sahabe-i kiram diye umumen adlandırılan ve her biri gökteki bir yıldız diye bize lanse edilen bu topluluğun Kur'an-ı Kerim'de farklı katmanlarının olduğunu, Allah ve Resulüne teslimiyet, Allah ve Resulüne iman konusunda bir takım kategorilerinin olduğu, yukarıdan aşağıya doğru en edna makama kadar inen toplulukların olduğu bize haber verilmektedir. Bu topluluklar rahat dururlar mı arkadaşlar? Peygamber'e mutlak manada itaat eden bir insanın yapıp ettikleri ve toplumsal bütünlük içerisindeki topluma dönük eylemlerinin etkileriyle Allah'tan mıdır, senden midir diyen bir insanın o toplum içerisindeki yapıp ettiklerinin etkisi veyahut da inanmadığı halde inandım diyen insanın o topluluk içerisindeki yapıp ettikleri veya Allah Resulüne karşı kibirinden dolayı Allah Resulüne karşı davranan insanın yapıp ettikleri, toplumu fesada verme potansiyeline sahip olan bir insanın yapıp ettikleri bir olur mu? Bunlar dururlar mı olduğu yerde? Ve nihayet Allah Resulü'nün şehadetinden sonra bu toplulukların önü açılmıştır. Kadir Akaras hocamın az önce resmetmiş olduğu o evrensel düzendeki yukarıdan aşağı Allah-u Teala'nın velayetinin kullar üzerinde mutlak manada tecelli ettiği bir yerin olması gerekir. Allah Resulü'nün vefatından sonra Allah'ın kulları için seçtiği, kendisi için veli olarak addettiği ve bizim de Allah'ın velisi olduğu için veli diyeceğimiz merkez kayınca, merkezden ümmet kayınca ümmetin şakulu da kaymış oldu. Kerbela'yı anlamak için Kur'an-ı Kerim'deki ben Müslümanım diyen ve sahabe-i kiram diye adlandırdığımız toplumsal yapının anlaşılması gerekiyor. Ve bu toplumsal yapının itikadi duruşlarına göre peygamber sonrası toplulukta muhtemel değişikliklerin ayaklarının izinin sürülebilmesi gerekiyor. Buralar anlaşılamazsa eğer gerçekten tarihi bir vaka olarak veya Peygamberin vefatından sonra din işi ümmete bırakılmıştır. Teorik altyapısı kabul edilecek olursa Yezid'in durumu Hüseyin'in durumunun üstüne çıkar. Yezid haklı olur, Hüseyin haksız olur. Niye Yezid haklı olur? Din işi ümmete bırakılmıştır. Ümmet bir şekilde otoritesini seçmiştir. O kendisinden sonraki otoriteyi belirlemiştir. Şura ile seçmiş, mütegallibe yoluyla gelmiştir. Ve nitekim mütegallibe yoluyla gelen kişi de kendi evladını, veliahtlık yolunu tercih etmiş. Ümmetin maslahatına binaen bunu yapmış. Zira Muaviye İbni Ebu Sufyan'ın dilinden El Bidaye ve Nihaya adlı eserinde İbni Kesir aktarır. Oğlum Yezid'den başka ümmeti bir arada tutacak, dini mübini Muhammed'i ümmeti bir arada tutabilecek kapasiteye sahip kimse görmüyorum. Ben mecburum Yezid'i getirmeye demiştir. Yani zavallı Muaviye'nin derdi İslam ümmetini bir arada tutmakmış. Niye? O Peygamber Efendimiz hayattayken ona karşı kibirli olan insan ondan sonraki Allah'ın seçtiği otoriteyi karşı ne olacaktır? Kibrini devam ettirecektir. Peygamber zamanındaki peygambere karşı kibri için pratik, sosyal bir zemin bulamayabilir. Fakat peygamberin vefatından sonra o kibir zemin bulur. O kibrin mağdur tarafı kim olur bu sefer? Aliyyel Murtaza olur. Ve ta ki şehadetine kadar çektiğini hepimiz biliyoruz. Aliyyel Murtaza'nın çektiği Kerbela'dan farklı değildir. Hasan el-Müşteba'nın çektikleri Kerbela'dan farklı değildir. İmam Hüseyin'in çektiği her birinin mecmuudur. Muhterem arkadaşlar, bu çerçeveye göre Kerbela'ya geldiğimiz zaman iki tarafı daha rahat belki algılayabiliriz. Eğer Allah'ın uluhiyetinin, rububiyetinin, velayetinin ki kulların özgürlüğünün ve mutlak bağımsızlığının garantisi Allah'ın velayetine teslim olmalarındadır. O özgürlüğün, kulların özgürlüğünün tecelli ettiği yer bir yer olması gerekiyor. Bu yeri ya Yezid'e uyarlayacaksınız ya İmam Hüseyin'e uyarlayacaksınız. Yezid'e uyarlarsanız İmam Hüseyin için ağlamanın bir alemi yoktur. İmam Hüseyin'e uyarlarsanız Yezid'i Müslümanlardan bir Müslümandır. Hüseyin de Müslümandır. İki Müslüman arasındaki kavgayı bugüne taşımanın alemi nedir? Neden fitne çıkarıyorsunuz? Sözünün bir enevi sansür olduğunu rahatlıkla ne olur? Anlaşılır. Eğer Hüseyin Allah'ın velisi ise, eğer Hüseyin dinin, ümmetin, Kur'an'ın kıyamete kadar bekasının tek sigortası ve tek garantisi ise artık Yezid'e Müslümanların halifesidir. Emir-ül müminindir, emir-ül müslimindir. İki Müslümandır, hata etmişlerdir, birbirleriyle savaş etmişlerdir. Sözünün butlağını, batıllığı ve hele hele bu sözün bir emrevi yönlendiriş olduğunu idrak etmemiz rahat olur. Bugün bize düşen vazife bu olguyu uyarlayabilmemizdir. Bireylere bu olguyu, Allah'ın öncelikle halledilmesi gereken şey, Allah'ın rububiyeti nasıl tecelli eder? Allah'ın velayeti yeryüzünde nasıl tecelli eder? Yoksa biz İsrailoğullarının dediği gibi Allah elini bağladı mı dememiz gerekir? Ki İmam Cafer aleyhisselam bu ayetin tefsiri saadetinde buyurur ki İsrailoğulları Allah bizim işimize karışmaz anlamında bunu söylediler. Seküler anlayış, laik anlayış, din işleriyle siyasetin birbirinden ayrı olduğu anlayışı ta tarihten beri gelen bir olgudur. Aydınlanan Avrupa'nın, Rönesans sonrası Avrupa'nın icat ettiği bir olgu değildir. Bu şeytani bir fıtrattır ve ta temelden beri geliyor. Avrupa çok sonralar bunu keşfetti. Ve İslam ümmeti de Resulullah'tan sonra bu olguya yöneliyor. Din işi ümmete terk edilmiştir. Allah ve Resulü birisini bırakmadı demiştir. Şimdi bıraktığına dair tarihi deliller içerisine girersek boğulur gideriz. Evrensel mantık, İlahi rububiyetin yeryüzündeki tecellisinin gerekliliğine eğer biz teorik olarak inanıyorsak, insanın mutlak bağımsızlığının, mutlak özgürlüğünün tek garantisi kendilerinin haliki olan Allah'ın rububiyetine teslim olmaları, Allah'ın uluhiyetine teslim olmaları, Allah'ın mülkiyetine teslim olmaları, gerekliliğine inanılırsa bu teslimiyet fiile nasıl tahakkuk edecektir'in çözümlenmesi gerekiyor. Ve bu çözümlemede eğer Hüseyin'in nuru gözümüze, yüzümüze yansıyorsa Yezid'den yana nasıl bir nuru algısına geçebiliriz? Nasıl onun nurun bir ifadesi olan Müslüman ifadesiyle adlandırabiliriz? İmam Hüseyin aleyhisselam buyuruyor ki Allah bizim elimizle Peygamberi Muhammed'e vaat ettiği şeyi gerçekleştirecektir. Selavatı güzel buyuralım.
Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed.
Allah peygamberine neyi vaat etmişti? Muhakkak ki ben nurumu tamamlayacağım. Kafirler istemese de. Kafirler. Burada sadece kafirler ismini almıştır Allahu Teala. Münafıkları zikretmemiştir. Zira münafıklar da özde nedir? Kafirdir. Allah mutlaka nurunu tamamlayacaktır. Kafirler istemese de. Ve Allah vaadinden dönmez. Vallahu la yuhliful mi'ad. Allah vaadinden dönmez. Ve İmam Hüseyin yola çıktığında ne diyor? Ben öldürüleceğimi bilerek gidiyorum. Ve fakat Allah Resulüne vaat ettiği şeyi bizim elimizle tahkim edecek ve tamamlayacaktır. Ta o günden İmam Hüseyin aleyhisselam ümmetin ihanet içerisinde yaşayacağını, bu ihanetin bedeliyle nice yüzlerce Yezidlerin elinde köleleştirileceklerini, çilelerden çilelere, fitneden fitneye, fesattan fesada sürükleneceğini, uluslararası istikbarın elinde oyuncak olacaklarını haber vermiş ve nihayet bu sürecin Allah'ın uluhiyetinin yeryüzündeki tecellisi için bir veliyullah'a ihtiyacımız vardır idrakine geldikleri zaman Allah zuhurunu tacil eylesin, Allah'ın velisi İmam Mehdi'nin eliyle bunu tamamlanacaktır. Bu tahlilden sonra yine az önce Kadir Hocam'ın işaret ettiği gibi Kerbela'nın bir siyaset aracı olarak kullanılması riskine karşı da bizim dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi evvel emirde şunu söyleyeyim. Bugünkü bizim siyasetçilerimiz biz Hüseyin'in yolundayız diyorlar. Şu kadarıyla Allah'a şükretmemiz gerekiyor ki biz Yezid'in yolundayız demiyor. Yani Yezid'i bir referans olarak ne yapmıyor? Algılamıyor. Bu bizim için bir rahmettir. Allah'a şükürler olsun. Fakat biz Hüseyin'in yolundayız diyen insan ne kadar doğrudur, ne kadar doğru değildir'i irdelememiz gerekiyor. Hüseyin'in yolu bugünkü aktörlere uyarlayabilmek konusunda da yine İmam Hüseyin'i ve Kerbela'yı iyi anlamamız gerekiyor. Muhterem arkadaşlar, İmam Hüseyin Yezid'in kendi başına talip olmasıyla yola çıktı mı? Yezid güçlü müdür? Güçlüdür. İmam Hüseyin zayıf mıdır? Fiziksel açıdan soruyorum. Zayıftır. İmam Hüseyin İslam devletine göz dikmiş olan, sureten İslam devleti olan, İslam devletine göz dikmiş olan Bizans İmparatorluğu'nda yardım istemez miydi? Şam'ın sınırlarına yakın Bizans ordusunun füze kalkanını önce getirirdi. Sonra Bizans İmparatorluğu'nu bizzat davet ederdi. Ta ki Şam'a hakim olmak, Şam'ı değiştirmek istiyor Hüseyin. O gün İmam Hüseyin bütün bir yalnızlığına rağmen ki Tasua gecesi yarenlerinden beyati kaldırması, yarenleri kabul etmediler, emir değildi zira o bir izindi, asla sensiz bir hayatı istemiyoruz dediler, kaldılar. Fakat İmam Hüseyin onlardan sorumluluğu kaldırdı. Bu resimden biz anlıyoruz ki tek başına da kalsa Yezid'e beyat etmeyecek. Zira Hakk'ın tecelligahı Yezid'e beyat edince Hakk'ın tecelligahı yok olur. Ölmesi gerektiğini bilerek. Şimdi dolayısıyla o yalnızlık, o çaresizlikte stratejik deha diyorlar bugünküler. Bugünkü Müslümanlar dehayı da karıştırıyor. Müslümanların deha anlayışıyla, Kur'an'ın deha anlayışıyla bugün ben Müslümanım diyenlerin deha algıları da değiştirildi. Biz çok batılılaştırıldık. Biz çok evrildik. Namazımız baki kaldı. Orucumuz baki kaldı. Bunlar kültürel motiflere dönüştürüldü. Ama bizim itikadımızla oynandı. Bizim değerlerimizle oynandı. Uluslararası emperyalizmden stratejik yardım almak, uluslararası emperyalistin başkanıyla 2 saat özel görüşmekten biz gururlanır olduk. Masalarımıza, sohbetlerimize taşıdık. Bizim devlet başkanımız uluslararası emperyalizmin başkanıyla 2 saat özel görüştü. Özel görüşmeye mazhar oldu. Ve biz onları yardıma çağırdık. Hiç Bizans'ı Yezid'e karşı yardıma çağıran insan Hüseyin'in yanında olabilir mi? Gelin babasının katilini nin iktidarında, Emevilerin iktidarında babasını katledenlerin, kardeşlerini katledenlerin, kendisini esir edenlerin iktidarı döneminde İmam Seccad Aleyhisselam'ın Sahife-i Seccadiyesindeki duasından pasajlara bakalım. Sınır bekçiler için yaptığı dua. Zahiri anlamda İslam devleti olarak duran devletin komşusu bir Bizans vardır. Ve İslam devletini ve İslam'ı tehdit etmektedir. Zahiren İslam'ı ayakta tutan bir yer varken komple İslam'ı ortadan kaldırmak isteyen Bizans'a karşı Emevi askerlerine dua ediyor. Siz nasıl Hüseyin'i yollasınız ki komşu bir ülkeye uluslararası silahlı insanlar topluyor, kendi iradeniz çerçevesinde orada değişim istiyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir peygamber güç yoluyla itaat almamıştır. Peygamberden sonra hiçbir imam güç yoluyla kendisine itaat almamıştır. Allah'ın velayetinin, rububiyetinin, hakimiyetinin tecelligahı olan imam, ümmet kendisi terk ettiğinde ümmeti irşatla meşgul olmuş. Ama gelin bana biat edin, yoksa sizin kellenizi uçururum dememiştir. İmam Hasan Aleyhisselam yine aynı şekilde davranmıştır. İmam Hüseyin Aleyhisselam karşı çıktığı, direndiği şey ben Yezid'e biat etmem. Yoksa gelin bana itaat edin, itaat etmezseniz sizi öldürürüm anlamda kılıç çekmemiştir. Tam tersine Kerbela meydanına gidene kadar muhatabı olan topluluk İslam iddiasındadır. Onları irşad etmiş, onlara emri bil maruf, nahya anil münker yapmıştır. Ve savaş meydanında asla kendisinin ilk hamleye izin vermemiştir. Karşı taraf hamle yapınca kendilerini müdafaa etmişlerdir. Siz nasıl Hüseyin'i yoldasınız ki? Bırakın kendi ülkenizde değişimi, dönüşümü, komşu ülkede değişim ve dönüşüm istiyorsunuz ve Kerbela'yı istismar ederek komşu ülkenin başkanına Yezid, kendinize Hüseyin diyorsunuz. Ey akıl sahipleri, akledin. Ya eyyuhel elbab, ey akıl sahipleri, Kur'an-ı Kerim bizi çağırıyor. Hüseyin'i bugün her önder kendisini Hüseyin'e nispet etmek isteyecektir. Ve bugünün Müslümanı için bunlar çok ciddi risk unsurlarıdır. Çok ciddi ayağımızın altı kayganlaştırılmıştır. Hüseyin uluslararası istikbardan tek başına kalacak olsa da, öldürüleceğini bilecek olsa da ne yapmaz? Yardım etmez. Babasının katili olan Emeviler aleyhine Bizans'tan yardım istemez. Siz tuttunuz bugünkü Bizans'ın önce füze kalkanlarını getirdiniz ve sonra onların hava güçlerini getirdiniz. Müslümanların topraklarını bombalıyorsunuz. Nasıl Hüseyin'in yolundasınız? Allah sizi Hüseyin yoluna hidayet etsin. Dileğimiz budur. Dolayısıyla her yıl Aşura gününün ihya edilmesi, o matemin diri tutulmasıyla birlikte o meydanda İmam Hüseyin'in kendini uğruna feda ettiği, evlatlarını, yarenlerini feda ettiği değerlerin bugünkü nesillere ulaştırılabilmesi için bu günlerin ihya edilmesi zarureti de vardır. Dolayısıyla Allah bu tür programları icra eden bütün kardeşlerimizin sayı gayretlerini kabul buyursun, bereketlendirsin ve bu meclislerde İmam Hüseyin'in ve yarenlerinin uğruna canlarını feda ettiği değerleri bizim huzurumuza getirme gayreti içinde olan alimlerimize Allah hayırlı ömürler versin ve onların ömürlerini bereketlendirsin, ilimlerini bereketlendirsin ve bizi de onların sözlerini anlayan ve o sözlere tabi olan Kur'an-ı Kerim'in tanımladığı müminlerden, onlar sözün güzelliğini duyar ve ona itaat ederler türündeki Müslümanlardan eylesin. Allah meclisinizi mübarek etsin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.